Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, inşallah bugünkü sohbetimizle Müminun suresini bitirmiş olacağız. 91. ayet-i kerimede kalmış idik. O ayet-i kerimede Peygamberimize karşı çıkanların, peygamberimize itiraz edenlerin söyledikleri sözler vardı. Ona karşılık olarak da peygamberimizin onlara verdiği cevaplar vardı. Allah'ı tarif etti bir yerde, anlattı onlara. Yeryüzünde yaratıp, üreten, yaşatan odur dedi. Öldüren de odur. Geceyle gündüzün arka arkaya gelmesi ve ard arda gelişinde bir takım kanunlar, yasalar koymasında. Öldüğümüzde bir toprak ve bir kemik parçası oluverdiğimizde, ufacık oluverdiğimizde gerçekten onları diriltenin Allah olduğunu söyledi. Eğer biliyorsanız söyleyin, yeryüzü ve onun içindeki olanlar kimindir diye bir meydan okuma. Bunun karşılığında o günkü Mekke müşriklerinin verdiği cevaplar var. O Allah'ındır diyecekler. De ki öylese hala öğüt almıyor musunuz? Yedi kat semayı yaratan kimdir? Arşı, kürsü, bu kainatın yüceliğini, bu azametini, dehşetini idare eden, yöneten kimdir diye sor onlara. Onlar yine Allah'tır diyeceklerdir. Eğer biliyorsanız söyleyin, şu kainatın yönetimi, maliki, meliki, yöneticisi kimdir diye soracaksın onlara sor. Onlar da koruyup kollayanı, gözeteni kimdir diye sorar. Ona yine de Allah'tır diyecek. Öyleyse nasıl başka şeylere Allah ilah diye tapıyorsunuz? Allah Teala şöyle dedi: Bel ateynahum bil hakkı ve innahum lekadibun. Biz onlara hakkı getirdik, gerçeği getirdik, doğruları getirdik, ancak onlar gerçekten yine de yalanladılar. Ve mettehazallahu min veledin ve ma kana ma'ahu min ilahin. Şunu iyi bilin ki Allah hiçbir çocuk edinmemiştir. Allah'la birlikte olabilecek, onun güç ve kuvvetine, otoritesine denk hiçbir ilah yoktur. Eğer öyle olmuş olsaydı, her bir ilah elbette kendisinin yaratmış olduğu varlıkları götürüverdi ve ilahların bir kısmına karşılık diğerlere üstünlük sağlardı. O zaman da dünyanın, kainatın dengesinin, düzeninin bozulacağını düşünür olur idik ki, halbuki böyle bir uyumsuzluk, böyle bir dengesizlik hiçbir zaman görülmemiştir. Yeryüzünde birden fazla ilahın varlığına delalet edebilecek, ne insan kendi üzerinde ne de çevresine göz attığı zaman gökyüzünde, yeryüzünde var olan yaratılanların hiçbirisinde iki tane ilahın varlığına delalet edebilecek herhangi bir işarete, herhangi bir remze, hiçbir şeye tanık olamıyoruz, göremiyoruz. Onun için de Rabbimiz zaten Mülk suresinde gözünü sağa çevir, sola çevir, her tarafa bak, herhangi bir uyumsuzluk ve dengesizlik görebilecek misin diye bize davete çağırıyordu, etrafa bakmamızı istiyordu. Etrafımızda, çevremizde Allah'ın gücünü, kuvvetini, otoritesini, büyüklüğünü görmemize delalet edebilecek birçok alametlerin, birçok ayetlerin, birçok mucizelerin varlığını zaten Kur'an-ı Kerim bize haber veriyor, Allah da bildiriyordu. Onun için biz etrafımızda ve kendimize bir göz attığımız zaman hiçbir zaman iki tane ilahın varlığına delalet eden, birden fazla ilahın varlığına işaret olabilecek herhangi bir olaya tanık olmuyoruz. Eğer iki tane Hazreti Adem'den bugüne gelinceye kadar bütün insanın organizması tek tiptir, aynı tiptedir. Gözü, kulağı, eli, ayağı, belki zamanla büyük boylu, uzun boylu olmuş olabilirler. Uzun, ama şunu bileceğiz ki o günün insanıyla bugün insanı arasında hiçbir farklılık yoktur. Allah-u Teala o gün yarattığı insanlarla bugün yarattığı insanların hiçbir farklılığı olmamıştır. Düşüncede, kafa yapısında, gözünde, kulağında, organizma olarak farklı özelliklere sahip olmadıklarını bugünkü bilgilerimizle onları anlayabiliyoruz. Onun içinde şöyle bir düşünceye vardık. Bunlardan sonrasında o gün Allah'ın yarattığı canlılar bugün de aynı şekilde tek bir ilahın yarattığı canlı türüdür. Birden fazla ilahın yaratmış olduğu canlı türü yoktur. Tek bir ilahın yaratmış olduğu canlı türleri vardır. O günden bugüne kadar bize ulaşmışlardır. Ve bu Allah'ın gaybı, görüleni ve görülmeyeni bilen olduğunu da yine Rabbimiz bize hatırlattı. Onların ortak koştuklarından da Allah-u Teala'nın uzak olduğunu söyledikten sonra Rabbimiz 93. ayetinde şöyle sesleniyor bizlere. Kul Rabbi imma türiyenni ma yu'adun dedi Allah-u Teala. De ki ey Peygamber aleyhissalatü vesselam veya bizlere hitap, Rabbim eğer onlara vaat olan azabı mutlaka bana göstereceksen, onlara vaat etmiş oldun ki onlar zaman zaman itiraz ediyorlardı Peygamber aleyhissalatü vesselama, bu azap ne zaman gelecek diye Allah da onu söylüyor ve diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam, eğer onlara vaat etmiş olduğun azabı mutlaka bana göstereceksen, onların içinde olacak isem, şöyle bir isteği var Peygamber aleyhissalatü vesselamın. Rabbi ve la tec'alni fil kavmi zalimin. Rabbim bu durumda beni zulmeden kavmin içinde bırakma. Buradan şöyle bir şey de anlayabiliyoruz. Gelecek olan azabın içerisinde Peygamber aleyhissalatü vesselamın da olup veya olmayacağını, bir peygamber olduğu halde Peygamber aleyhissalatü vesselam bile hissetmiyordu da, peygamberimiz bile bunu anlamıyordu da, Allah'tan böyle bir isteği var, Allah'a yönelmesi var, Allah'tan yalvarması var. Rabbim bu durumda böyle bir azap onların üzerine gelecekse, onları böyle bir azap kuşatacaksa, onlar acı bir azabı tadacaklarsa, bu durumda beni bu zulmeden kavmin içinde bırakma diye Allah-u Teala Peygamber aleyhissalatü vesselamın yalvarması vardı. Bizler de elbette ki bir toplumun içerisinde yaşıyoruz. Bu toplum içerisinde azabı hak eden insanlar, gruplar, cemaatler olabilir. Allah'a isyan edenler olabilir. Birçok ahlaki bozukluklara tanık olabiliriz. Böyle bir durumda Allah-u Teala elbette ki zaman zaman buna benzer bela ve musibetleri insanların kimisinde imtihan etmek, kimilerinde ikaz etmek, uyarmak, kimisinde makam ve mevkisini yüceltmek adına verebilir ki bu surenin baş tarafında zaten genellikle konu bu şekilde gelişti. Yani insanların bu dünyada başına gelen bela ve musibetlerin nedenleri, gelmeyenlerin de dünyada mutluluk ve refah içerisinde yaşayanların da Allah'ın sevgili kulu olmadıkları, bir takım bela ve musibetlere düçar olanların da, başına bela ve musibet gelenlerin de Allah'ın sevmediği kullar olmadığı anlamında, yani Allah'ın sevdiyse mal mülk verir, sevmediyse mal mülk vermez, dünyada mutluluk vermez felsefesi yanlıştır, İslami bir düşünce değildir. Ayet ve hadise göre değerlendirme yaptığımız zaman bu sözcüklerin, bu düşüncenin yanlış olduğunu anlıyoruz. Allah bu dünyada bir takım insanlara, Müslümanın başına da bela ve musibet verebilir. Bu bir tamamen imtihan nedenidir ki Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde, biz sizleri bir şeylere deneriz, mal eksikliği, can eksikliği gibi, bunları zaten Kur'an-ı Kerim söylüyordu. İnsanlar bazen Allah-u Teala çocuk vererek imtihan eder, bazen vermeyerek imtihan eder, bazen verir belli bir süre yaşatır, ondan sonrasında imtihan eder onu almak suretiyle, bazen kıtlık verir bununla imtihan eder. Dünyada insanların mal ve evlat yönünden çok fazla görkemli bir hayat yaşamaları, dünyada huzurlu ve mutlu olmaları, onlara Allah tarafından sevilen bir insan oldukları anlamlarına gelmiyor. Mal, evlat ve zenginlik vermediği insanların da Allah'ın sevmediği kullar anlamına gelmiyor. Bunun her ikisinin de varlığı ve yokluğu tamamen imtihan nedenidir. Her ikisini de Allah veriyor. Birisine vererek, diğerine de vermeyerek imtihan etmiş oluyor. Her ikisine imtihan olduğunu eğer insan anlar ve hayatındaki var olan şeyleri veya olmayan şeyleri buna göre değerlendirirse, Allah'a olan yaklaşımı, Allah'la arasındaki bağını doğru kurmuş demek oluyor. İşte biz de böyle bir topluluk içerisinde bulunduğumuz zaman, yani bela ve musibeti hak etmiş bir topluluk içerisinde bulunuyor isek, o zaman Allah'tan böyle bir dua isteme hakkımız var. Allah'a deriz ki Rabbim, bizleri bu durumda bu zulmeden kavmin içinde, zulme uğrayacak olan zalim kavmin içinde bizi bırakma diye Allah'a yalvarmamız, Allah'a iltica etmemiz mümkündür. Ve inna ala en nuriyeke ma na'iduhum leqadirun. 95. ayet. Gerçek şu ki biz onları, Allahu Teala, kadiriz, gücümüz yeter. Niye? Onları tehdit ettiğimiz şeyi şüphesiz sana gösterme gücüne sahibiz. Allah-u Teala'nın onların tadacağı azabı peygamberimize gösterebilecek, göstermesine mümkün kılabilecek gücü ve kudrete sahiptir. Allah-u Teala ala en nuriyeke biz sana göstermeye ma na'iduhum onlar için hazırlamışız. Lekadirun onu göstermeye ona gücümüz yeter. Onlara vereceğimiz hangi çeşit bir azap ise, kıtlıksa, yokluksa, felaketse, depremse, zelzele ise, her nötr felaket ise, onların tadacağı bu azabı bizim sana göstermeye de gücümüz yeter diye Allah-u Teala peygamberi aleyhissalatü vesselama, tabii ki bazı şeyler Allah'ın bilgisi dahilindedir. Rabbim isterse bunu peygamberimize bildirir, istemezse onu bildirmez de. Lokman suresinin 34. ayetinde mugayyebat-ı gayb dediğimiz 5 bilinmeyen şey var ki bunu sadece Allah biliyor. Onun dışında peygamber aleyhissalatü vesselamın bile bilmesini istemediği şeylerdendir. Bunlardan bir tanesi de işte kıyametin ne zaman kopacağını sadece Allah bilir. Yağmurun nereye ne zaman yağacağını Allah bilir. Yağmurun yağması. Doğacak çocuğun cinsiyetini Allah bilir. Bir insan nerede ne zaman ölecek ona Allah karar veriyor. Yarın ne kazanacağız ne kaybedeceğiz Allah biliyor. Peygamber aleyhissalatü vesselama bile bu bilgileri Allah-u Teala bildirmemiş. Bildirmediği için de bir ama Allah isteseydi bunu peygamberine de bildirebilirdi. Ama kendi hikmetine binaen kendisinin bildiği bir şeydir. Peygamberimizin dahi bazen bilmesini istemediği şeyleri Allah kendisine saklamıştır. Onun için de buracıkta da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bilmesini istemiyor ama biz onu gerektiği zaman sana göstermeye de kadiriz dedi Allah-u Teala. İtfa billeti hiye ehsenü seyyiyete. Nahnu a'lemu bima yasifun. Kötülüğü en güzel olanla uzaklaştır. Biz onların nitelendire geldiklerini en iyi bileniz. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Allah-u Teala dedi ki, kötülüğü en güzel olanla sav, biz onların nitelediklerini en iyi bileniz bu konuda. Evet, çok önemli bir şey var burada. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme söylenmiş olan bir söz ama hepimiz bütün Müslümanlar için geçerli olan bir kuraldır. Burada insanlar zaman zaman bazı kötü hadiselerle, kötü olayla karşılaşabilirler. Bunun karşılığında insanların yapması gereken bir Müslümana yakışan davranış nedir? Onu Allah-u Teala bizlere açıklayıverdi. Siz kötülüğe kötülükle karşılık vermeyin. Kötülüğe en güzel olanıyla ona karşılık verin. Siz eğer kötü bir söz söylendiği zaman onun karşılığında sizin daha leyin, daha yumuşak, daha sevecen, daha sempatik olmamız gerektiğini Rabbim söylüyor. Yine Ali İmran suresinde de Peygamber aleyhissalatü vesselama hitap ederek Allah-u Teala öyle demiş idi. Eğer sen leyin olmasaydın, yumuşak olmasaydın bu insanlar senin etrafında toplanmazlardı. Peygamberi bir vasıftır, peygamberi bir özelliktir. İnsan Müslümanın da etrafındaki insanlara karşı sevecen, sempatik ve güler yüzlü olması, bu bizde olması gereken bir özelliktir. Karşımızdaki insanların bizim inancımıza, bu tabi insan planında olması gereken bir şey. Ama birisi ki inancımıza, Allah'ımıza, dinimize, peygamberimize hakaret eden sözcükler söylüyorsa, daha önceki ayetlerde geçmiş idi. Böyle bir yerde olur isek, yani insanlar bir yerde oturmuşlar ve biz de o toplumun, o cemaatin içerisindeyiz. Allah'a ve peygambere hakaret varsa, Kur'an-ı Kerim dedi ki o topluluk o sözden bir başka söze geçinceye kadar onların içerisine bırak çık diyordu. Tabi bu inanç boyutunda olursa böyle olmalı ama şahıs boyutunda olan meseleye gelindiği zaman bir Müslüman bir Müslümana hakaret edebilir, zaman zaman kötü sözler de söyleyebilir. Onun için biz bunları güzellikle onun yaptığına karşılık aynısıyla mukabele etmek yerine güzellikle onu bu işten vazgeçirmeye, bizim aleyhimizde söylediği sözlere karşı biz de onun aleyhinde konuşmamak suretiyle güzellikle mukabele edersek, güzellikle davranır isek bu Allah'ın kitabında söylemiş olduğu uyarıya daha uygun bir davranış. Onunla tıpatıp uyumlu içerisinde olmuş olacağız. Tekrar okuyorum ayeti. Kötülüğü itfa billeti hiye ahsen, kötülüğü güzel olanla sav, defet, uzaklaştır. İtfa kelimesi def etmek, uzaklaştırmak demektir. Yani bize gelen bir kötülüğü biz an ile mukabele etmek yerine ona güzellikle mukabele etmek suretiyle onu başımızdan def etmek suretiyle. O adam bize gelmiyorsa, ziyaret etmiyorsa bir akrabamız, bizim ona gidip ziyaret etmek, yani aynısıyla mukabele etmek değil de onun bize vermediğini bizim ona vermek suretiyle. Bunu yaparken de felsefemiz, düşüncemiz sanki böyle olunca insanın karakterinden, kişiliğinden, şahsiyetinden taviz vermek gibi algılanabilir, böyle düşünülebilir de, fakat buradaki esas amaç Allah dedi diye yapmaktır. Biz birilerine bir iyilik yapıyorsak, birilerine yardımcı oluyorsak, birilerine elimizde olanları ona veriyor isek, biz o insandan bir karşılık beklediğimizden dolayı değil, aksine sırf Allah rızası için böyle bir şey yapmış oluyoruz. Onun için de kendimize gelen kötülükleri her zaman iyilikle def etmeliyiz. Bunu yaparken de tekrar söylüyorum, karşımızdaki insandan herhangi bir maddi veya manevi bir beklenti içerisine girmeden sadece Allah rızası için kötülüğüne karşı iyilikle mukabele etmemiz gerekiyor. Bununla ilgili olarak İslam tarihine baktığımız zaman gerçekten çok güzel örneklere şahit oluyoruz. Peygamberimizin hayatında var, 4 halife döneminde ve sahabe döneminde çok güzel örneklerine şahit oluyoruz. O meşhur Hazreti Ayşe'nin ifk hadisesinde de buna benzer bir olay olmuş idi. Kısaca söyleyeyim bizim konumuzla ilgili olan kısmını. Hazreti Ayşe'ye iftira edenlerden birisi de, bu işi yapabilir diyenlerden birisi de Hazreti Ayşe'nin babası Hazreti Ebubekir'in köleyken satın alıp azat ettiği bir insan da Hazreti Ayşe'nin bu aleyhindeki bu kampanyaya katılanlardandı da sonrasında Hazreti Ayşe ayetle aklandıktan sonra, temizlendikten sonra Hazreti Ebubekir şöyle bir söz söyledi. Bundan sonra ona iyilik etmeyeceğine dair bir söz söyledi de Allah tarafından bu güzel insan uyarıldı. Sizden iyilik ve fazilet sahibi insanlara ne oluyor ki? Dedi Rabbimiz, kendilerine böyle bir şey karşıla sanki ondan bir menfaat bekliyormuş gibi hemen iyilik yapmamaya ant içtiler, yemin ediyorlar diye Hazreti Ebubekir'in yaptığını, yanlış olduğunu söyledi. Bundan da biz şunu anlıyoruz ki biz birilerine iyilik yaparken Allah'tan, velev ki o insanın karakterini, mizacını, davranışını ne olduğunu hiç düşünmeden biz Allah rızası için yapmalıyız. Allah dedi diye yapmalıyız. Burada da Rabbimiz bize diyor ki kötülüğü iyilikle defet, iyilikle uzaklaştır. Nahnu a'lemu bima yasifun, nitelendirilen şeyin en iyi bilen biziz. Onların nitelediklerini, onların tarif ettiklerini, şöyle veya böyle dediklerini, senin yaptığın şeyin niyetinin de samimiyetini de en iyi bilenin Allah olduğunu da bu ayet-i kerime bize hatırlatmış, onu veriyor. Yine Müslüman şöyle demelidir aynı zamanda, ve kur rabbi eûzu bike min hemezati şeyatine, ey Rabbim, şeytanların dürtüklemelerinden de, şeytanların bu konuda ve diğer bütün konularda bana verecekleri vesveselerden de, beni aldatmalarından da, beni kandırmalarından da sana sığınırım. Zaten Müslüman eûzu billahi mineşşeytanirracim derken de buna benzer bir söz söylemiş oluyor. Allah-u Teala biz Eûzü billahi mineşşeytanirracim derken de Rabbim lanetlenmiş, sana isyan ettiği için senden uzaklaşmış olan şeytanın aynı şekilde beni de isyan ettirip senden uzaklaştırmasından sana sığınırım diye Eûzü'de böyle bir sığınma ilticamız vardı. Bu ayet-i kerimede de Rabbimize Eûzü bike min hemezati şeyatini, şeytanların, bir tek şeytanın değil bakın, şeytanların dürtüklemelerinden, oyunlarından, hezeyanından, kandırmasından, bir takım desise oyunlarından da yine ben sana sığınırım Rabbim diyoruz. Tabii ki önümüze çıkan bir sürü şeytanlar var. Kur'an-ı Kerim'de insan ve cin şeytanları diye bahsediliyor. Şeytan diye özel bir kimlikte olan varlık, yani melek var, insan var, hayvan var. Bir de şeytan diye bir ayrı bir varlık yok. İlk defa nerede karşılaştık böyle bir şeytan diye bir varlığa? Hazreti Adem'e cinlerden olan İblis ismindeki birçok cin vardı da onlardan bir tanesinin ismi de İblis'ti. İblis ismindeki cin Allah'a isyan ettiği için, Allah'a karşı geldiği için, Allah'ın emrine itaat etmediği için şeytan oldu. Eğer insanlardan da Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin neyse, Ayşe, Fatma Allah'ın emrine itaat etmezse, isyan ederse, itaatsizliğinden ve isyanından dolayı o da şeytan olmuş olur. Ama şu var ki iblisin şeytanlığı sürekli Allah tarafından kendisine izin verilmiş. Kıyamete kadar bu şeytanlığı devam edecek. Ama biz insanların yapmış olduğu şeytanlıklar ise zamanla değişebilir. İnsan bir saat şeytanlık yapar da ertesi zamanda düzelip bundan vazgeçebilir. Onun için birçok bizi aldatacak şeytan var. Bunların oyunlarına, desiselerine kanmamalıyız. Onların oyunlarına gelmemeliyiz. Her zaman Allah'la bu konuda Allah'tan yardım istemek, ona sığınmak, ona yönelmek gerekiyor. Ve angulu bike Rabbi en yahdurun dedik. Bunu dürttüklerimize sana sığındık tuzuna. Yine Allah'a diyoruz ki yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Yani onların bu şeytan dediğimiz varlıkların zaman zaman içerisinde benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım Rabbim. Onların benim içimden gelerek beni kandırmalarından da böyle bir şeyler olabilir. Bu konuda da Allah-u Teala'dan Rabbimden yardım istiyorum der. Müslüman hayatında her zaman için buna benzer şeytanların, dürtüklemelerin, hezeyanların olabileceğini düşünerek her zaman Allah'a sığınmalı, Allah'a yönelmeli, hayatının bütün bölümünde onunla birlikte olmalı. Hatta izâ câe ahaduhumul mevtu kâle rabbir ci'ûn. Sonunda onların birine, insanlardan birine ölüm geldiği zaman, ölüm kendilerine çattığı zaman der ki Rabbim beni geri gönderin. Yani bu insanlar tabi önceki anlatılanlar Müslüman'da olması gereken bir özellik. Bu da inkarcılara döndü Rabbimiz. O insanlardan birine, herhangi birine ölüm gelip çattığı zamanda da tekrar Rabbim beni geri gönder. Onların azapla karşı karşıya kaldıkları zaman, kötülerin canını alan melekler kendilerinin canlarını almaya başladığı zaman, durumun vehametini anladıkları zaman, o mallarının, mülklerin, saltanatlarının veya ilah diye peşinden koştuklarının kendilerine bir fayda veremeyeceğini, ölüm anında da olsa ölüyor, ilah diye taptığı gelip onu kurtaramıyor, bunu anladığı zaman hemen gerçek ilaha, gerçek Rabbe dönerler de ve de derler ki Rabbim beni geri gönderin. Nereye geri gönderecek? Nereye gelmeyi istiyor? Tekrar dünyaya geri gelmeyi istiyor. Tamamen bir materyalist mantığı, inançsız insanın söyleyebileceği bir söz. İşte hemen o gün baktı ki iş çok pahalı, durum çok vahim. Allah'tan başka kendisine yardım edicilerin olamayacağını o gün anladı. Dünyadayken anlaması gerekirken, fark etmesi gerekirken onu anlamadı da hemen anladı da Allah'a yönelip ya Rabbim ne olursun beni geri dünyaya dönder de bu hatalarımdan vazgeçeyim dedi. لَعَلِّي اَعْمَلُ صَالِحًا ف۪ي مَا تَرَكْتُ كَلَّا. Hemen Allah'a ne yapacağını da söylemeye başlıyor ki geride bıraktığım, terk ettiğim, bugün huzuruna geldiğim, kendimin bırakıp geldiğim bu dünyada ne yapayım ben? اَعْمَلُ صَالِحًا. Salih amellerde bulunayım. İyi işler yapayım. O gün fakir fukarayı gözetmemiştim. Bugün gözeteyim. O gün ben mal mülk biriktirmenin peşinde koşmuştum. Ama salih amel biriktirmenin peşinde koşmamıştım. Müsaade edersen eğer dünyaya döneyim ben bunları yapayım. O gün isyan etmiştim ama artık bundan sonra itaat edeceğim. Zaten böyle bir şeyin oluvermesi dünyadaki o zaman imtihan dediğimiz gerçeğin hiçbir anlamının kalmadığını anlamına gelir ki biz bugün Allah tarafından bize vaat edilen, bize söylenilen, gözümüzde görmediğimiz halde sadece Allah ve Peygamber'in bize haber vermiş olmasıyla iman ettiğimiz, inandığımız ve de hakikaten görmediğimiz halde görmüş gibi yaşadığımız bu hayata inanarak, düşünerek, bilerek ve tanımak isteyerek Allah tarafından bize bildirdiği şekilde tanıyoruz. Onu da bilerek Allah'ın istediği bir itaati yerine getirmeye çalışıyoruz. Ama o günkü o insanlar ise tam tersine bizimle üstelik alay ederek, bizimle dalga geçerek, ikinci bir hayat yoktur diyerek ve de yokmuş gibi yaşayarak böylesine insanlar böyle bir şey görüverdikleri zaman diyorlar ki hayatın gerçeklerini yeni anlayarak اَعْمَلُ صَالِحًا ف۪ي مَا تَرَكْتُ. bu terk etmiş olduğumuz dünyaya bizi geri döndür de orada bir takım salih ameller işleyelim derler. Allah da kella, asla böyle bir şeyin olması mümkün değil. İnneha kelimetun huve kailuha. Zaten bu onların söylediği bir laftır bu. Onların olsa yani kendilerini kurtarmak, kendilerini temize çıkarmak adına, kendilerinin de aslında böyle bir şeyin olmayacağını bildikleri halde lüzumsuz yere, boş yere konuştukları bir laftır, bir sözdür. Yoksa onlar da biliyorlar tekrar dünyaya geri dönüşün mümkün olmayacağını. Ama onlar da kendi kendine o gün içerisinde bir savunma mekanizmasının içerisine girerek Allah'a karşı Rabbim bizi dünyaya dönder de biz tekrar salih ameller işleyelim derler. Ama ne kabul edilir ne de böyle bir şeyin ciddiyeti aslı vardır. وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ. Ondan sonrasında da bunlar ötelerinde ise bir berzah vardır ki ta diriltilip kaldıracakları güne kadar bu böylece devam edip yani onlarla artık dünya arasında dünyaya geri dönmeleri izin vermeyecek olan bir berzah, bir engel bulunuyor. Berzah kelimesi kelime anlamı olarak bir engeldir. Bir set, bir engel anlamına gelir. Oradaki anlamı ise insanlar artık yeniden dünya dirilme gününe kadar bu durumda kalacaklar ve bunların buraya gelmesine engel olacak, geri dönemeyecekler. Nerede yaşayacaklar? Bir kabir hayatı var. Tabii bu peygamberimizin bize hadislerinde bildirdiğine göre ya cennet bahçelerinden bir bahçe veyahut da cehennem çukurlarından bir çukur olacak ki Müslüman için yanlış hatırlamıyorsam İmam-ı Gazali olması lazım. O öyle söylüyor. Kabir hayatındaki insanların yaşantıları bir rüya gibidir diyor. Orada insan rüyasında çok güzel şeyler görebilir ve de çok mutlu olur. Çok sevinir, sevindiği bir rüya görür. Bununla da haz duyar. Sanki gerçekmiş gibi, fiziki bir olay olmadığı halde bu işte diyor cennetlik insanın kabirdeki hali buna benzer diyor. Cehennemlik insanın da yine rüyasında kötü şeyler gören, yılan, çıyan, akrebin soktuğu, halbuki gerçekte böyle bir fiziki olarak bir ısıran, sokan bir varlık olmadığı halde insan terliyor, efendime söyleyeyim kan tercesine kalıyor, korkuyor, ürperiyor, titriyor, bir de uyanıveriyor ki oh bu diyor bir rüyaymış diyor. İmam-ı Gazali bunu böyle söylüyor. İşte kötü insan, cehennemlik insanın hayatı da böyledir diyor. Kabirdeki hayatı böyle. Ne zamana kadar? İşte Allah onları tekrar diriltilinceye kadar böyle bir hayatın içerisinde olacaklar. İnşallah biz kabirde cenneti hak etmiş olan insanlar olalım. Yoksa kabir gerçekten inanmayanlar için çok kötü bir yerdir. Ama inananlar için ise çok güzel bir yerdir. Peygamber aleyhissalatü vesselam da onun için öyle söylüyordu ya, ölülerinizi hemen defediverin, eğer iyi insansa güzel bir yere gitsin, güzel bir yere gidecek, onu geciktirmeyin. Kötü bir insan da onu zaten taşımanıza gerek yok, atıverin anlamında ölüyü acele defnetmemizi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de istiyordu bizden. İnşallah kabirdeki pencerelerimizin hepsi tam olur. O gün kabir azabından Rabbim bizleri korur. Korumak için de tabii bu dünyada bir şeyler yapmak lazım. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisini hatırlıyorum. Kabirle ilgili olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle diyordu. Azap melekleri kabirde insanları azap etmeye geldiği zaman başucundan gelir. İşte namazı vardır engel olur. Sağına geçer orucu vardır engel olur. Soluna geçer zekat vermiştir engel olur. Ayak ucuna geçer orada diğer amelleri vardır engel olur giremezler. Ama bir oda düşünün ki 10 tane penceresi olan bir odanın penceresi camı sağlam olsa da bir tanesi kırık olsa oradan rüzgar yine girer. Müslüman da hayatının bütünü böyledir. Eğer bizim kabirdeki pencerelerden namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz ama yalan da söylüyoruz. Zaman zaman ahlaki yönden komşuluk ilişkilerimize zayıflık var. Akrabalık ilişkilerimizde zayıflık varsa Allah korusun oradan azap meleğinin girmesinden Allah'a sığınalım. İnşallah bu yanlışları da yapmayalım. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Bundan sonra da o insanlar böylece kıyamet kopmuş olacak, sur üflenecek. Sur üfürüldüğü zaman da artık o gün aralarında birbirlerine o kabirdeki yatan, kıyamete kadar dünyaya gelmelerine engel olunan, "Ya Rabbi bizi dünyaya dönder" diyen insanlar Böylece sur üfürüldüğü zaman artık o gün aralarında sormaya başlarlar. Şöyle sorar veya soy bağları da yoktur. O gün artık aralarında soyların ve akrabalık bağların da kendilerine bir yakınlık kurabilecek durumları da yok. Kendilerini soruşturmazlar da, yani bizim annem nerede, babam nerede, şu nerede, bu nerede diye sorabilecek bir durumları da, bir pozisyonları da kendilerin kesinlikle yoktur. Artık o gün aranda soy sop ilişki olmadığı gibi soruşacak da değillerdir. Yani birbirlerine ya neler oluyor, annem nerede, babam nerede diyemeyecekler. Bakın yine Kur'an-ı Kerim'de Sure Abese ayet numarası 34 ile başlıyor. 33'ten okuyalım isterseniz. Fakat kulakları patlatırcasına olan o gürleme, yani feizaca eti sahah diye anlatılan o gürleme geldiği zaman kişi o gün kendi kardeşinden kaçar. Annesinden ve babasından, eşinden ve çocuklarından ve o gün onları hepsinden kaçarlar. Niye kaçıyorlar? Zira o gün herkesin, onlardan her birisinin, annenin, babanın, kardeşin, eşin, çocukların, dostun, her birinin kendisine yetebilecek kadar bir işi vardır. O gün öyle yüzler vardır ki diyor Rabbimiz, apaydınlıktır, güleştir ve sevinç içindedir. Ve o gün yine öyle yüzler de vardır ki üzerine bir toz bürümüştür, bir karartı sarıp kaplamıştır. İşte onlar da kafirlerdir ve facir olanlardır der Rabbimiz. Bu ayetten de biz anlıyoruz ki o gün kişi ne annesini, ne babasını, ne akrabalarını sorup soruşturabilecek bir durumda da değildir. Böyle bir durumda olamayacak, herkesin kendisine yetebilecek kadar bir derdi vardır. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Kimin o gün tartılara ağır geldiyse, işte onlar kurtulanlardır. Kurtuluşa ermiş olanlardır. İyiliklere ağır gelenler, altınlara ağır gelenler değil, arabası, incisi, elbisesi ağır gelenler değil, lüks mahallede oturanlar veya yaşayanlar değil, iyilikleri ağır gelenler o gün Allah tarafından kurtuluşa ermiş, müflihun dediğimiz felaha ermiş olanların kimler olduğunu Allah-u Teala söyleyiverdi. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Hazreti Ayşe, zaman zaman bu hadisi sık sık söylüyorum, yeri geldikçe hatırlamakta da fayda var. Hazreti Ayşe bir gün Peygamber aleyhissalatü vesselama bir keçi kestiler de hepsini dağıttı, bir ön kollarına alakoydu. Peygamberimize önüne getirdi. Peygamberimiz sordu ne yaptığını, sorunca Hazreti Ayşe, ya Resulallah hepsini dağıttım, bize kalan ise budur dedi. Peygamberimiz dedi ki yaptığın doğru ama söylediğinde bir eksiklik var. Aslında bize kalanlar o dağıttıklarındır. Bizim bu yiyeceğimiz şey bize kalan değildir dedi. Öyleyse bizim insan olarak da, bir Müslüman olarak da düşünmemiz gereken şey bize kalanlar, bize faydası olacak olanlar, etraftaki fakir fukaraya, eşe dosta dağıttıklarımızdır. Yoksa kendimizin yedikleri değildir. Bunu bilelim. Ve men haffet mevazinuhu فَاُولَٰئِكَ اَلَّذ۪ي خَسِرُوا اَنْفِسَهُمْ ف۪ي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ 103. ayet kerime, kimin de sevap yönünden, iyilik yönünden tartılara hafif geldiyse, demin ağır geldiyse dedi Allah-u Teala, bu sefer de hafif geldiyse, az geldiyse bu insan, işte onlar da kendilerini ziyana sokanlardır, zarara uğrayanlar, gerçekten o gün zarara uğrayanlar onlardır ve cehennemde de ilelebet kalacak olanlar da onlardır. Cehennemde kalanlardır onlar. Bu ayeti kerimeyi okuyuverdiğimiz zaman işte dünyadaki mal mülk mü insanı başarıya, kurtuluşa, mutluluğa eriştiriyor, yoksa başka şeyler mi mutluluk ve huzura eriştiriyor, hemen anlayıveriyoruz. Allah-u Teala burada bize bir ilke koydu. İyilikler kurtuluşa erdirenlerdir. Kime yaparsak yapalım, yeter ki Allah için yapmış olalım. Yaptığımız insanın konumu, sıfatı, sosyal statüsünün hiç önemi yok. Ama Allah rızası için yapmış isek bu kesinlikle bizi kurtuluşa erdirecek ve mutluluğa erdirecek olan şeydir. تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ ف۪يهَا كَالِحُونَ Onların cehennemde kalırken de durumları pek iç açıcı değil. Ateş yüzlerini yalar, öyle ki ateşin içinde sırıtan dişleriyle kararlar. Kâle kelimesinin Türkçe karşılığı şu anlamlara geliyor. Derisi soyulmuş ve dişleri ve çene kemikleri açığa çıkmış yüz demektir. Bu ayetle ilgili olarak Hazreti Abdullah İbni Mesud kendisine kâlihin ne anlama geldiğini soran birine şu karşılığı veriyor. Boğazlanmış bir hayvanın ütülenmiş kellesini hiç görmedin mi? Dedi. Ütülenmiş bir hayvan kellesini kurbanlarda çok görüyoruz veya çarşılarda falan var. İşte ütülenmiş bir hayvan kellesini görürseniz ütülenme neticesinde derinin böyle çektiğini görürüz ki dişleri sırıtır kalır. İşte ayet-i kerimede de Allah o insanların cehennemde kalanların yüzlerini ateşin yalaması öyle ki içinde sırıtan dişleriyle kala kalırlar diye bu durumu da bize tarif ediverdi. Allah korusun. O insanlara şöyle denir, böylesine ateşe düşmüş, cehenneme hak etmiş ve de iyilikleri az gelmiş olan insana elem tekün ayati tütle aleyküm feküntüm biha tükezzibun. Onlara denir ki ayetlerim size okunuyordu da, ayetler sizlere bildiriliyordu da, Allah'ın ayetleri size okunduğu zaman siz ne yapıyordunuz? Yalanlayanlar siz değiller miydiniz onları? Bunlar yalan, uydurma şeyler, geçmişlerin hikayesi, masalıdır diyenler siz değil miydiniz? Bu Kur'an ayetleri bize ölülerde lazım, kabirde lazım, düğünde, dernekte, ticarette, sosyal hayatın içerisinde lazım değildir diyenler sizler değil miydiniz? Bunları sizler söylemiyor muydunuz? قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا فَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ Onlar cevap veriyorlar, derler ki Rabbimiz, mutsuzluğumuz bize üstün geldi veya bedbahtlığımız, zorbalığımız bize baskın geldi de biz sapan bir topluluk imişiz. Biz sapıtan insanlar olmuşuz o gün. Gerçekten bizim söylediklerimiz doğru değil, sizin söylediğiniz doğru imiş derler. Böyle bir Allah'a söz söylerler tabii ki ama Rabbimiz bunlara bu sözlerine karşılık devam ediyor. Bunlar böyle. Rabbena ehricna minha. فَاِنْ عُدْنَا فَاِنَّا ظَالِمُونَ Artık yine dönersek hiç kuşkusuz zalimlerizdir derler. Bunlar hem Allah'a dünya dönme istiyorlar ama içlerindeki o duygular da ortaya koyuveriyorlar. Diyorlar ki, denilir ki Rabbimiz böylesine biz bahtsızlığımız yanlış yapmışız. Rabbimiz bizi ateşin içinden çıkar. Eğer yine inkara dönersek, gerçekten seni inkar edersek zalimlerden oluruz derler. Allah'a tekrar böyle tekrar çıkmayı isterler. Daha önceki 199. ayette de söylemişlerdi. Hatta اِذَا جَا اَحَدُمُ الْمَيْتِ Kendilerine ölüm geldiği zaman onlar da ya Rabbi bizi şu dünyadan çıkar, salih ameller işleyelim demişlerdi. Tekrardan diyorlar ki onlar رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْهَا Bu dünyadan bizi çıkar da o zaman sana söz veriyoruz. Tekrar biz zalimlerden olmayız diyecekler. Ama bu adamların karakterleri böyledir. Tekrar dünyada zalim olurlar. Galehse'u fiha ve la tükellimun. Bunun üzerine Allah-u Teala der ki, onun için sinin ve benimle söyleşmeyin, benimle konuşmayın. Ahse'u. Sinin yani böyle kendini kendinize bir kenara çekilin, oturun. Ve la tükellimun. Benimle de konuşmayın. Zira benimle konuşabilecek bana bunları arz etmeyin. Bazı rivayette hiç konuşmayacaklar. Bunlar söz söylemeye bile güçleri yetmeyecek onların o günde. İnnehu kâne ferîkum min ibâdî. Bunlar böylesine Allah'a isyan ederlerken, Allah'a karşı gelirlerken, min ibâdî Allah'ın kullarından bir grup da, bir zümre de şöyle derler. Yekûlûne Rabbena âmennâ fâfirlenâ verhamnâ ve ente hayrur rahimîn derler. Onlardan bir grup, Rabbimiz biz iman ettik. Sıralamaya dikkat edin. Önce iman. İman olmadan hiçbir salih amel Allah tarafından kabul olunmaz. Önce iman. Rabbimiz biz sana iman ettik. Öyleyse fağfirlena. Bizi bağışla. Zaman zaman yapmış olduğumuz hatalardan, günahlardan dolayı bizi affet, bizi mağfiret et, bizi bağışla. Verhamna. Bize merhamet et. Bize acı, bize toleranslı ol, bize hoşgörülü ol. Ve ente hayrur rahimin, sen merhamet edicilerin en hayırlısısın. Merhamet de senin üzerine daha merhametli olan birisi de yoktur derlerdi de. İçlerinden Allah'ın mümin kulları da Allah'a karşı böyle söylerler. Elbette ki biz acınmayı, af dilenmeyi, merhamet edilmeyi Allah'tan isteyeceğiz. Allah'tan başkasının merhametine, yardımına, acımasına ihtiyacımız yoktur. Zaten Allahu Teala da böyle söyledi. Ve izâ se'eleke ibâdî annî karîbun dedi. Kullarım sana benden soruyorlar. Söyle ki onlara ben çok yakınım. Annesinden, babasından, eşinden, dostundan, akrabasından, şeyhinden, efendisinden, hocasından, hepsinden çok çok daha yakınım. Bağışlanma isteyen benden istesin. Merhamet edilmek isteyen, acınmak isteyen, affedilmek isteyen benden istesin diye Rabbimiz bu ayet kerimesiyle de bizlere bunun ipucunu veriverdi. Tekrar Allahu Teala dünyada isyan üzere yaşayan, Müslümanlarla alay eden, dalga geçen o insanlara dönerek "Fettehaztumuhum sıhriyen hatta ensevkum zikri ve kuntum minhu tedhakun." Siz o insanlar Allah'tan af dilerken, merhamet dilerlerken sizler onları alay konusu edinmiştiniz. Öyle ki size benim zikrimi unutturdular ve onlara gülüp duruyordunuz siz. Onları, o insanlara bir inançlarından, ibadetlerinden, namazıyla, orucuyla, bu lüzumsuz yere aç kalıyorsunuz. Gereksiz yere gece sabahın erkenine kalkıp namaz kılıyorsunuz. Bunlar gerek yok. Bunlar kalbin temiz olsun yeter diye kendi kendinize fetvalar da üretiyordunuz. Aksine bununla da kalmıyor, Allah'ın kitabına insanların yönelmemesi için, Müslümanın yönelmemesi için bir takım Allah'ın kitabından uzaklaştıracak lehviyat diye Kur'an-ı Kerim'in tarif ettiği boş, lüzumsuz şeylerle insanlara yöneltiyordunuz. Ve onlara da hiç durmadan kıs kıs gülüp duruyordunuz, onlarla alay ediyordunuz diye Rabbimiz onların yaptıklarını o gün kendilerine hatırlatmaya devam edecek. İnni cezeytuhum mül yevme bima saberu ennehum humul faizun. İşte gerçekten kurtuluşa erenler kimlermiş onu da Rabbim söyleyiverecek. Muhakkak ki bugün ben onların o gün sizin yaptıklarınıza karşılık sabretmelerinin karşılığında mükafatlandırdım. Şüphesiz kazananlar onlardır. Kaybedenler ise sizlersiniz. O gün biz bugün bize kaybedenlerin bizler, kazananların onlar olduğunu, Allah'ın kendini çok sevdiği için mal mülk verdiğini söyleyen insanlar o gün kazanan ve kaybedenin de kimler olduğunu anlayacaklar ve Allahu Teala dedi ki o gün bugün gerçekten onların sabretmelerinin karşılığında sizin yapmış olduklarınıza karşılık size uymayıp da Allah'ın sizin yaptığınız işkenceye, zulme, ekonomik ve siyasi baskılara rağmen sabrettiler ve onların bu sabretmelerinin karşılığında ben bugün kendilerine verdim. Şüphesiz kurtuluşa ve mutluluğa, huzura erenler ancak onlardır. Bugün de siz onu görüyorsunuz. Gale kem lebistum fil arza adede senin. Onlar de ki yıl sayı olarak yeryüzünde ne kadar kaldınız söyleyin bakalım. Gale kem lebistum fil arza adedesinin, siz yeryüzünde bu kadar mutlu, şan ve şöhret içerisinde yaşadınız, birçok insanları köleleştirdiniz, birçok insanları sömürdünüz, söyleyin bakalım. Yıl sayısı olarak yeryüzünde siz ne kadar kaldınız, ne kadar bir zamana tekabül eder bu, kaç, ne kadarlık bir zaman? Galu lebisna yevmen ev ba'da yevmin feselil adin derler. Yani onlar şöyle diyorlar. Bir gün ya da bir günün birazı kadar kaldık. Sayanlara sor. Onlar daha iyi bilirler. Feselil diye Rabbimize söylediler. Yani dünyada bu kadar çok uzun kaldığı zannettikleri bu sürenin bir gün ya da bir günün birazı kadar kaldığını söyleyiverek kendilerine bunu itiraf ediyorlar. Kale in lebistum illa kalinen lev ennekum kuntum ta'lemun. Onlar dedi ki yalnızca az bir zaman kaldınız, gerçekten bir bilseydiniz. Onlar ne kadar kaldıklarını sayanlara sor dedi ya, o sayanlar da dediler ki yalnızca az bir zaman kaldınız, gerçekten de bir bilseydiniz bu zamanın, bu sürenin çok az olduğunu keşke o gün anlamış olsaydınız. Allahu Teala onlara cevap veriyor. Efe hasibtum ennema halaknakum abesen ve ennekum ileyna la turcaun. Siz dünyadayken öyle bir hayat yaşadınız ki bizim sizi boş bir amaç ve uğruna yarattığımızı, gerçekten bize döndürülüp getirilemeyeceğimizi sanmıştınız. Bu hayatınızın lüzumsuz, gereksiz, boş yerine mi yaratıldığını zannettiniz? Yemek içmekten ibaret olduğunu mu zannettiniz? Yeme içme üreme mi olarak gördünüz? Halbuki böyle bir yaşantı insanı basitleştirir, küçültür, hayvani derecelere indirir. Çünkü hayvanlar da aynı şekilde yerler, içerler ve bugün bizim zevk aldığımız birçok yemekten onlar da başka şeylerden zevk alıyorlar, başka şeylerden hoşlanıyorlar. Eğer insanı bu dereceye indirirsek, yeme içme ve üremeden ibaret olan bir varlık olarak görürsek ve bundan dolayı da insanlar efendim benim yememe içmeme üreme hiç kimse karışamaz der isek, o zaman hayvanlarla aynı dereceye düşmüş oluruz ki onlarda böyle bir yasaklama yok Allah tarafından. Yemesinde şunu yiyeceksin şu haramdır şu helaldir denmemiş, şunu içeceksin şu haramdır şu helaldir denmemiş. Haram ve helal içecekler yok. Üremede de aynı şekilde bugün hayvanların bir çiftleştiği hayvan ertesi gün bir başkasıyla da çiftleşebilir. Eğer biz de insanlar da böyle bir hayatı düşünür, böyle bir hayatı var olduğunu zannedersek o zaman insanın hayvandan farkı kalmaz ki. Halbuki Allah insana akıl dediğimiz bir varlık verdi. Bununla biz imtihan oluyoruz. Doğru nedir, yanlış nedir? Onları algılamamız ve algılamamız lazım. İşte Allah da dedi ki siz bu hayatı boşu boşuna yaratılmış bir şey mi zannettiniz? Lüzumsuz, gereksiz, yani imtihan olmayacağını mı zannettiniz? Tekrar Allah'a dönmeyeceğinizi düşündünüz. Halbuki mutlaka Allah'a döneceğini azıcık kafanızı çalıştırmış olsaydınız bunu anlardınız. فَتَعَالَ اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ لَا اِلَٰهِ اِلَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ Hak, malik olan Allah pek yücedir. Gerçekten Allah yönetmeye, idareye layık olan O'dur. Ondan başka da yönetecek olan yoktur. La ilahe illallah kelimesi, kelime-i tevhid dediğimiz kelime, elbette ki Peygamberimizin hadisinde de söyleniyor ya, La ilahe illallah söyleyen cennete girecek ama bu kadar basit değil. Çok anlamlı, çok kapsamlı bir sözdür bu. Onun için de biz La ilahe illallah derken, kısaca söylüyorum, şunu demek istiyorum, ben bir Müslüman olarak Allah'tan başka ilah yoktur derken, Rabbim benim üzerimde beni senden başka yönetecek olan yoktur. Bütün emir ve yasak koyucu olarak sen varsın, senden başkasını reddediyorum demektir. Kerim olan arşın Rabbi de, yüce olan Rabbi de sadece Allah'tır dedi Rabbimiz. وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَاِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ Allah-u Teala, kim Allah ile beraber, Allah ile birlikte ona ilişkin geçerli, kesin bir kanıt, burhanı olmaksızın Allah'la beraber başka bir ilaha taparsa, hayatında Allah'la birlikte başka ilahlar olursa, ticaretinde, ekonomisinde, siyasetinde, ev işlerinde, dış işlerinde ne anlarsanız anlayın, Allah'la beraber başka Rablar, ilahlara taparsa, inanırsa, hayatını onların dediğine göre yaşarsa, artık onun hesabı Allah'ın katındadır. Allah Rabbinin katındadır. Yani bir yanlıştan vazgeçerken niçin vazgeçeceğiz? Allah dedi diye. Bir güzelliği yaparken de Allah dedi diye yapacağız. Güzel bir davranışı, güzel bir hareketi Allah dedi diye yapmaz, başkalarının düşüncesiyle, başkaları memnun etmek adına yapar isek, işte o zaman Allah ile birlikte başka ilahlara da hayatımıza sokmuş oluruz ki, Allah korusun bu insanı şirke götürür. Şüphesiz inkar edenlere kurtuluşa eremezler, inkar edenlerin kurtuluş diye bir sözcüğü kafalarından silmeleri gerekir. Ve Müslüman şöyle der, ve kul rabbiğfir verham ve ente hayrur rahimin. Allah'a dedik ki Rabbim bağışla ve merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Evet, ilticamız, yönelişimiz sadece Allah'adır diyoruz ve isteğimiz sadece Allah'tan isteyeceğiz. Affı da mağfireti de inşallah böylesine hayat yaşayan insanlardan, müminlerden, kullardan alalım diyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.